Sevgili arkadaşlar ve çok kıymetli izleyiciler, herkese merhaba. Ben Erdi Özağa, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Xiaomi, merakla beklediğimiz Redmi Note 9 serisi yeni akıllı telefonların tanıtımını yaptım. Koronavirüs sebebiyle bu telefon ailesinin tanıtımı da internet ortamında gerçekleşti ve duyurum Xiaomi'nin Hindistan ekibi tarafından gerçekleştirildi. Redmi serisi söz konusu olduğu zaman, yani Xiaomi'nin fiyat performans odaklı ürünleri söz konusu olduğu zaman, sahneye ağırlıklı olarak Çin ekibinden ziyade Hindistan ekibinin çıktığını biliyoruz ve Redmi Note 9 serisinin tanıtımı da bizzat Xiaomi Hindistan ekibi tarafından gerçekleştirildi. Şimdi ne dedik? Note serisi, Xiaomi'nin Redmi markası altındaki fiyat performans ürünlerinden bahsediyoruz ki özellikle Redmi Note 7 dünya genelinde 20 milyondan fazla satarak 2019 yılında büyük bir başarıya imza atmıştım. Hemen ardından Note 8 ve Note 8 Pro modelleri geldi. Samimi olmak gerekirse Note 8, Note 7'nin başarısını tekrarlayamadı. Hatta bana soracak olursanız Note 8 ailesinde serinin genel gidişatını kurtaran model Note 8 Pro oldu. Çünkü gerek sahip olduğu tasarım özellikleri, gerek MediaTek'in Helio G90T platformunun sunduğu performans, gerekse de 64 megapiksel çözünürlükteki kameranın kullanıcılarda uyandırdığı izlenim itibariyle Note 8 Pro, Note 8 ailesinin bence taşıyıcısı oldu diyebiliriz. Böyle bir yorumda bulmak sanırım yanlış olmaz. Şimdi ise Note 9 serisinden bahsediyoruz. Aslında düşünülenin aksine Xiaomi tarafı Redmi markası altında Note 9 Pro ve Note 9 Pro Max adını verdi. İki yeni model duyurdu. Yani Pro takısı olmayan bir Note 9 modeli en azından şimdilik duyurulmadı. Note 9 Pro'nun özelliklerine bakıldığı zaman sanki Note 8'in yerine geçen model gibi de düşünülebilir ama rekabet koşullarına bağlı olarak Pro olmayan bir Note 9 modeli de Xiaomi tarafından piyasaya sürülebilir. Bunu zamanla ve rakiplerin özellikle de Realme'nin alacağı pozisyona bağlı olarak hep beraber göreceğiz. Şu aşamada Pro olmayan bir model yok ama bu olmayacağı anlamına da gelmiyor. Çünkü Redmi yöneticileri Pro olmayan bir model çıkarmayacaklarını, duyurmayacaklarını paylaşmadılar ki bu tür paylaşımları da genelde firma yöneticileri yapmazlar. Şimdi gelelim telefonlara. İki tane modelimiz var. Bunlar Redmi Note 9 Pro Max ve Redmi Note 9 Pro. Önce Pro Max modeli üzerine duralım çünkü yeni ailenin aslında sancak gemisi görevini üstlenecek olan en güçlü temsilcisi bu model. Sahip olduğu özellikler dikkat çekici. Kusurları var mı? Var. Beklentilerimin altında kalan yönleri var mı? Onlar da var. Ama topyekun pakete bakıldığı zaman eğer ülkemiz fiyatı da doğru ayarlanabilirse büyük ekran deneyimi isteyen kullanıcılar için yine dikkat çekici, cezbedici modellerden birisi olabilir. Peki, bu model bizlere neler sunuyor? Öncelikle şunu söylemek istiyorum sevgili arkadaşlar. Redmi Note 9 Pro ailesi, Redmi serisi altındaki en büyük modellerden oluşuyor. Neden bahsediyorum? Aslında her iki modelin de ekran boyutu 6.67 inç büyüklüğünde. Yani evet, modeller arasında teknik farklar var. Bunları anlatacağım ama ekran boyutumuz aynı. 6.67 inç. Dolayısıyla bir bakıma akıllara Xiaomi'nin Mi Max serisi, o büyük ekran ve büyük pil kombinasyonu taşıyan telefon modelleri de gelmiyor değil. Çünkü Redmi Note 9 Pro Max aynı zamanda büyük de bir pile sahip. Dolayısıyla paket gerçekten etkileyici, bunu söyleyebilirim. Şimdi başta ekran olmak üzere donanım seviyesinde teknik özelliklerden bolca bahsedeceğiz. Kişisel yorumlarımı yapacağım. Ama öncesinde isterseniz tasarıma göz atalım. Çünkü Redmi Note 9 Pro Max'in selefi olan modellerle kıyaslandığı zaman büyüklüğü haricinde tasarım detaylarıyla da fark yarattığını söyleyebilirim. Telefona önden bakıldığı zaman büyüyen ekran ve tıraşlanmış çerçevelere bağlı olarak hoş bir görüntü sunduğunu söyleyebilirim. Burada görselliğe bence en fazla katkı yapan unsur kameranın konumlandırılması. Çünkü önceki modellerden farklı olarak çentikli bir tasarım durumu söz konusu değil. Burada ekrana gömülü bir kamera var. Bu özelliği itibariyle de Samsung'un güncel modeller akıllara gelmiyor değil. Örneğin A51, A71 ya da Lite serisi bazı modellerde olduğu gibi. Ama önden bakıldığı zaman önceki modellere göre bence çok daha şık bir telefon bizleri bekliyor. Bunda çentikli bir tasarımın kullanılmamasının etkisi büyük diye düşünüyorum. Arka tarafa geçildiği zamansa burada bir miktar Huawei Mate 20 Pro etkisi olduğunu söyleyebilirim. Ya da öyle bir izlenim oluşturmuyor da değil. Çünkü dörtlü bir kamera sistemi var ve bu kamera sistemi telefonun arka tarafında sevgili dostlar. Orta üst kısma köşeli bir şekilde yerleştirilmiş durumda. Dolayısıyla bu tasarım anlayışı bir miktar Mate 20 Pro izlenimleri oluşturuyor. Ve kameraların kurulumuna bakıldığı zamansa üst tarafta yüksek çözünürlüklü ana kamera, ultra geniş kamera ve alt tarafa doğru inildikçe de hem makro kameranın hem de derinlik bilgisi toplamakla mükellef olan algılayıcının olduğunu görmekteyiz. Kameranın zaten kendi özelliklerinden de bahsedeceğiz ilerleyen dakikalarda. Şimdi bu telefonun yapısal özellikleri çerçevesinde materyaline bakıldığı zaman bir sandviç tasarım karşımıza çıkıyor. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü telefonun zaten önü cam, arkası da cam. Üstelik Xiaomi telefonun mukavemetini arttırabilmek adına 3'te 1 Gorilla Glass 5 uygulamasına gitmiş. Ön tarafta zaten ekranımız Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Arka tarafta camın üst kısmında bir koruyucu katman olarak yine Gorilla Glass 5 uygulanmış. Üstüne üstlük telefonun kameraları cepteyken, çantadayken, anahtardan ya da çizme ihtimali olan bir takım başka materyallerden mümkün olduğu kadar az etkilensin diye kamera bölümü de yine Gorilla Glass 5 ile desteklenmiş sevgili dostlar. Yani Xiaomi bu telefonun mukavemetini mümkün olduğu kadar yüksek tutmaya çalışmış. Bunu yaparken sadece çiziklere karşı değil, aynı zamanda su sıçramalarına, sıvı sıçramalarına ve temasına karşı da telefonu koruma altına almaya çalışmış. Bu şu anlama gelmiyor. Redmi Note 9 Pro Max'te herhangi bir IP sertifikası bulunmuyor. Dolayısıyla suya ve toza karşı iddialı bir korumaya sahip olduğunu söylemek çok kolay değil ama P2 standartını karşılıyor. Yani üzerinde bir miktar nanoboyutta kaplama kullanılıyor ve bu kaplama telefonun sıvı temasındaki en hassas noktalarını mümkün olduğu kadar dirençli hale getiriyor. Fakat dediğim gibi bu ağırlıklı olarak sıçramaya karşı belli oranlı koruma sağlayabilir ama IP sertifikasına sahip olan ve belli derinlikte yarım saat durabilen telefonlar gibi koruma altında aldığını söyleyemem. Çünkü daha önceki pek çok videomda ifade ettiğim üzere Xiaomi firması, Xiaomi yönetimi sertifika kullanımına müsait bir suya toza karşı direncin telefonun toplam maliyetini %25'ler seviyesini arttırdığını düşündüğü için üst seviye telefonlarda dahil olmak üzere genelde bu yönde bir tasarıma gitmiyor. Çünkü bunu yapabilmek için tüm tasarım sürecini baştan planlamak, aynı zamanda üretim hattındaki sıralamayı da buna göre şekillendirmek gerekiyor. Bundan dolayı Xiaomi ve Redmi marka, hatta Poco marka telefonlarda IP67, IP68 gibi standartları görmüyoruz. İleride ne olur bilmiyoruz ama şu aşamada firmanın ana motivasyon konularından birisinin bu olmadığını söyleyebilirim. Şimdi 6.67 inç büyüklüğünde bir telefondan bahsediyoruz. 5020 mAh kapasiteli bataryaya da sahip olduğunu söylemiştim. Bu ister istemez telefonun ölçülerini de etkiliyor sevgili arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor? Büyük ve ağır bir telefona bakıyoruz. 209 gramlık bir ağırlığı var. Ha, bu telefondan gerek boyut gerekse de pil kapasitesi olarak daha küçük olup benzer ağırlıkta ya da daha ağır olan telefonlar olduğunu da biliyoruz ama günün sonunda Note 9 Pro Max modeli 209 gramlık bir ağırlığa ve aynı zamanda 8.8 mm'lik bir kalınlığa sahip. Note 8 Pro ile kıyaslandığı zaman sayısal veri olarak daha ince olduğunu görebiliyoruz. 8.81 mm'ye 8.8 mm ama bunun tabii ki pratik kullanıma etkisi olmayacaktır. Fakat akıllara şu gelebilir. 4500 mAh kapasiteli pile sahip olan bir telefondan 5020 mAh kapasiteli daha büyük bir pile geçilirken aynı zamanda kasanın kalınlığının büyük oranda korunmuş, hatta sayısal veri anlamında incelmiş olması. Burada şunu unutmamak gerekiyor dostlar. Evet, burada tasarımcılar iyi çalışmışlar. Ortaya sıkı bir iş koymuşlar. Bunu söyleyebiliriz belki ama ekran boyutu büyüdüğü için sevgili dostlarım, büyüyen kasa içerisinde kalınlığı daha ince tutabilmek ya da daha büyük pili kalınlıkla ilgili bir değişim olmadan yerleştirebilmek de teknik olarak mümkün. Bu detayı da atlamamak gerekiyor. Atlanırsa yorumlarken müthiş bir başarıymış, üstün bir tasarım hamlesiymiş gibi düşünülebilir ama olayın büyük resmine bakarak doğru yorumu da yapmak gerekiyor. Yani Note 9 Pro Max tek elle kullanıma uygun olmayan, büyük ama büyüklüğü çerçevesinde daha fazla görsel deneyim vaat eden ve bunu 5020 mAh kapasiteli heybetli bir pille bir araya getiren telefon gibi de düşünülebilir. Materyal kalitesi olarak bakıldığı zaman da önü cam, arkası cam ve Gorilla Glass 5 ile her tarafı neredeyse koruma altına alınmış bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Tasarım etkiden birkaç unsur var. Bunlardan da bahsedeyim isterseniz. Bu telefonda örneğin telefonun arka tarafında bir parmak izi okuyucu bulunmuyor. Note 8 Pro'dan farklı olarak. Ekrandan parmak izi okuma özelliği de bulunmuyor. Ne bulunuyor? Telefonun yan tarafında bir parmak izi okuma sensörümüz bulunuyor sevgili dostlar. Buna benzer yaklaşımları son dönemde diğer Çinlerde de görüyoruz. Öncüsü Sony'ydi. Sony Xperia Z serisinde yıllar önce bu tasarım anlayışını kullanmaya başlamıştı. Şimdilerde diğer firmalarda da var. Note 9 Pro Max'te de yine telefonun sağ tarafında bir parmak izi okuma sensörü bulunuyor. Tabii ekrandan parmak izi okuma özelliği artık bu jenerasyonda olabilir miydi? Olabilirdi sorusu akıllara geliyor belki ama burada karşımıza çıkan bir başka unsur var. O da şu: Note 9 Pro Max'te IPS tabanlı bir LCD ekran kullanılıyor. AMOLED ekran kullanılmıyor. Bende hayal kırıklığı yaratan konulardan birisi de buydu. Sene 2020 ve Note serisinin yeni jenerasyon temsilcisi olarak belki bu modelde, hatta belki iki modelde birden AMOLED panel kullanılabilirdi ama nasıl ki Realme 6 Pro'da Realme bizi şaşırttıysa bu telefonda da Xiaomi bizi şaşırttı ve AMOLED yerine IPS panel kullanıyor. Tabii ekranların panel maliyetleri telefonların toplam maliyetleri içerisindeki en yüksek kalemlerden birisini oluşturduğu için Xiaomi tarafı Realme tarafında olduğu gibi maliyeti mümkün olduğu kadar aşağıda tutabilmek adına IPS tercihinde bulunmuş olabilir. Ama bana soracak olursanız özellikle Max modeli AMOLED panelle gelebilirdi diye düşünüyorum. Bu bence telefonun benim nezdimde en azından hayal kırıklığı yaratan unsurlarından birisi oldu. Hazır ekran demişken ekranın genel detaylarına kısaca göz atalım isterseniz. Çözünürlük seviyesinde herhangi bir fark bulunmuyor. Yine Full HD Plus çözünürlüğümüz var. Yani 2400x1080 piksellik bir ekrana bakıyoruz. Tipik parlaklık değeri 450 nit. Bu telefonun ekranında muhtemelen güneş ışığı altında mümkün olduğu kadar wattkâr performans sunacaktır ama tabii ki yüksek fiyat etiketine sahip olan üst seviye telefonlarla kıyaslamamak gerekiyor. Aynı zamanda kontrast değeri fabrika değerlerine göre 1500x1 ve NTSC renk gamutunun %84'ler seviyesinde karşılayabilen bir ekran olduğunu söyleyebilirim. Tabii ekran yazılım seviyesine desteklenmiş durumda. Bu ne anlama geliyor? İşte gün ışığı modu var, gece modu var, renk sıcaklığını kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Daha iyi okuma sağlamak adına okuma modu gibi bir takım özellikler de yine bu telefonda karşımıza çıkan detaylardan bir tanesi. Ekran tarafında 6.67 inç büyüklük ve Full HD Plus ekran çözünürlüğü iyi bir kombinasyon sağlayacaktır ama tabii ki ortaya çıkan paketin görsel deneyimini seviyede seyreder. Bunu hep beraber zamanla göreceğiz çünkü sinematik ekran deneyiminden bahsediliyor. 20'ye 9 bir görüntü oranımız var ama günün sonunda 16.9 santimlik bu ekranın deneyimini tabii ki yorumlayabilmek adına elimize alıp bir göz atmamız gerekecek. Fakat büyük ekranlı bir telefon olarak büyük ekranlı telefon isteyen kullanıcılar için cezbedici olabilir diye düşünüyorum. Şimdi Full HD Plus çözünürlük dedik, ekran boyutu dedik. Bu telefonun performans tarafına da kısaca göz atmak gerekiyor. Redmi Note 9 Pro modelleri Xiaomi'nin Redmi markası altında Snapdragon 700 serisi işlemci platformuna adapte olduğu ilk modeller. İşlemci seviyesinde herhangi bir fark bulunmuyor aynı ekran boyutu ve panel tipinde olduğu gibi ve her iki telefondan Snapdragon 720G platformunu kullanıyor. Buraya açıklık getirmek gerekiyor. Çünkü Snapdragon 720G nereden çıktı diye soruyor olabilirsiniz. Biz 730'u biliyorduk Mi 9T'de olduğu gibi. 730G'yi biliyoruz bazı başka telefonlarda. Örneğin Samsung Galaxy A80 modelinde olduğu gibi. Şimdi elimizde bir de 720G var. Önce G'den bahsedeyim. G ne anlama geliyor? G, Qualcomm'un ürün gamından gaming serisi ve elite gaming mantalitesini yansıtan çipler olarak yorumlanıyor. Elite gaming demek şu: G serisi Qualcomm Snapdragon çipler hem GPU seviyesinde G olmayan versiyonlara göre daha yüksek frekans anlamına geliyor. Dolayısıyla daha iyi bir GPU performansı elde ediyoruz. Hem de gerek yazılım geliştirme kiti gerekse de sürücü seviyesine daha iyi optimizasyon ve daha sürdürülebilir performans olarak yorumlanıyor. 720G teknik olarak bakıldığı zaman aslında 730'la benzerlik gösteriyor. Ama arada farklar var mı derseniz var. Birincisi 730'un 500-550 MHz bandında seyreden Adreno 618 GPU frekansı 720G'ye gelindiği zaman 750 MHz seviyesine çıkıyor. Bakın burada 200 MHz bir artış var ama orantıladığınız zaman ve akıllı telefon çiplerine sahip olduğu termal bütçeyi düşündüğünüz zaman aradaki performans sıçramasının oldukça önemli olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla Snapdragon 730 tabanlı Mi 9T ile kıyaslandığından Note 9 Pro ve Note 9 Pro Max'in daha iyi bir grafik performansı sunacağını söyleyebiliriz. Bu önemli detaylardan bir tanesiydi. Buna ek olarak Snapdragon 720G'nin sahip olduğu büyük çekirdeklerin çalışma frekansı Snapdragon 730'la kıyaslandığı zaman 100 MHz daha yüksek ama çekirdek tasarımda ve mimaride herhangi bir fark bulunmuyor. Her iki platformda da Cryo 465 çekirdek tasarımı kullanılıyor ki bu çekirdek tasarımı ARM'ın Cortex-A76 tasarımını baz alıyor. Enerji tasarrufunun söz konusu olduğu küçük çekirdeklere geçildiği zamansa her iki platformda da yine benzerlik durumu söz konusu çünkü her ikisi de Cortex-A55 tabanlı mimariyi kullanıyor ve her ikisi de 1.8 GHz'de çalışıyor ama burada şöyle bir detay durumu söz konusu. 720G'nin sahip olduğu küçük çekirdekler Cryo 465 olarak geçerken Cortex-A55 mimarisini baz alan Snapdragon 730 serisinde 470 olarak geçiyor. Yani şu an teknik olarak bu detaylar paylaşılmış olmasa bile bir ihtimal 720G'nin sahip olduğu küçük çekirdeklerin kullanabildiği tampon bellek yapısında ufak bir takım farklılıklar olabilir. Ama bu bir ihtimal, genel resme bakmak gerekiyor. Zamanla zaten şekillenecektir diye düşünüyorum. Ne dedik? GPU tarafında aynı GPU var, Adreno 618 ama 720G'de Elite Gaming stratejisinin parçası olarak 750 MHz'de çalışıyor dedik. Burada fark yaratan konulardan bir tanesi de şu: 730'un sahip olduğu dijital sinyal işlemcisi Hexagon 688 iken 720G'de daha yeni bir tasarım var. 692'ye çıktığını görmekteyiz. Dolayısıyla yapay zeka hesaplama esnasında DSP'ye binen iş yüklerinin 720G'de biraz daha verimli çalışacağını söyleyebilirim. Bir başka önemli fark da kameraya etki edebilecek ISP yani görüntü sinyal işlemcisinde karşımıza çıkıyor. Çünkü Snapdragon 730 Spectra 350 görüntü sinyal motorunu kullanırken 720G'ye bakıldığı zaman ise 350L olduğunu görmekteyiz. Bu ne anlama geliyor derseniz eğer aslında Snapdragon 720G'nin kamera tarafındaki konfigürasyon desteği 730'dan bir gömlek daha düşük. Çünkü Snapdragon 730 örneğin 36 megapiksele kadar tek kamera ya da 22 megapiksele kadar çift kamera desteği sunarken 720G'ye bakıldığı zamansa 32 megapiksel tek kamera ya da 16 megapiksel çift kamera konfigürasyonuna izin verilebiliyor. Aslında teknik olarak şöyle bir teoride bulunulabilir. Snapdragon 720G ve 730 aslında aynı silikon üzerinde şekilleniyor ve belki bu noktada altın silikon dediğimiz daha verimli çipler Snapdragon 720G olarak daha yüksek frekans seviyesinde çalıştırılıp telefonlara geliyor olabilir. Qualcomm bu noktada daha detaylı açıklamasına bakmak gerekiyor ama 3 aşağı 5 yukarı ben de uyandırdığım izlenim bu şekilde sevgili dostlar. Dolayısıyla 720G platformunu kullanan akıllı telefonlar 730 tabanlı akıllı telefonlara göre özellikle oyun deneyimi anlamında belli oranda daha iyi bir performans sunacaklardır. Bunu şimdiden peşinden söyleyebiliriz diye düşünüyorum. RAM ve depolama tarafında bakıldığı zamansa Redmi Note 9 Pro Max'te 8 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneği sunulduğunu görmekteyiz. RAM tarafında Low Power DDR4X bellek teknolojisi, depolama tarafında ise UFS 2.1 NAND yongaları kullanılıyor. Dolayısıyla iyi bir kombinasyon olduğunu söyleyebilirim. Bunun ötesi UFS 3.0 ya da 3.1 ve Low Power DDR5 ama onlar 2020 yılı için üst seviye amiral gemisi telefonlarda olacak. Burada UFS 3.0 için tek istisna fiyat performans odaklı telefonlardan Meizu 16T modelinde karşımıza çıkmıştım. Ama 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi aynı zamanda Redmi Note serisi telefonlar için en yüksek kombinasyon anlamına geliyor. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Yani tüm bu özellikleri alt alta koyduğumuz zaman Snapdragon 720G, 8 GB RAM, 128 GB depolama seçeneği ki buradan depolama kapasitesini arttırabilmek de mümkün sevgili dostlar. Yeri gelmişken bunu ifade edeyim. Çünkü üçlü bir SIM rafına sahip bu telefon. Bu sayede aynı anda iki tane nano SIM kart ve microSD hafıza kartı takabiliyorsunuz. microSD hafıza kartı desteği tarafında da 512 GB'a kadar hafıza kartı takabilmek mümkün. Bu arada SIM kart tarafının da güzel dizayn edildiğini söylemem gerekiyor. Böylesine bir esnek kullanıma izin vermesi de bence son derece güzel ve önemli. İşte tüm bunları böyle değerlendirdiğimiz zaman orta sınıfta iyi performans gösterecek telefonlardan birisi olacaktır diye düşünüyorum. Tabii Note 8 Pro'nun çıkış fiyatını düşündüğümüz zaman Note 9 Pro Max'in Türkiye'den hangi fiyatla geleceğini tahmin etmesi şu an çok kolay değil. Çünkü o telefonun çıkışından bu yana ülkemizdeki telefon fiyatlandırması ile ilgili resim de değişti. En son işte gelen bir kültür vergisi var sevgili dostlar. %1 olarak geldi ama vergi üstüne vergi olarak bir fiyatlandırma durumu söz konusu olduğu zaman fiyatları etkisi %2'leri bulabiliyor. Dolayısıyla nasıl bir fiyatla geleceğini göreceğiz ama umarım yine 2500 liranın altında bir fiyatlandırmayla gelir. Dolayısıyla büyük ekran, iyi performans ve güçlü batarya pil performansı isteyenler için de güzel bir paket olur. Neyse telefonun özelliklerine kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. Şimdi Note 9 Pro Max ve birazdan ana hatlarına değineceğim kardeş modeli, kırpılmış modeli olan Note 9 Pro'da şöyle bir durum söz konusu. Bu telefonların kamera sistemlerinde ana kameralarda Sony sensör kullanılmıyor. Xiaomi tarafı Redmi markası altında her iki telefonda da Samsung sensör kullanma yolunu tercihte bulunmuş ve bu telefon aslında Note 8 Pro'nun izinden giden bir model. Yani Pro Max'ten bahsediyorum. Note 9 Pro Max'ten bahsediyorum. Çünkü arkada dörtlü bir kamera sistemi var ama ana kamera 64 megapiksel çözünürlüğünde. Boyut olarak bakıldığı zaman ise sensör mimarisinde radikal bir değişim olmadığını görüyoruz. Çünkü yine 1/1.7 inç boyutunda bir CMOS sensör kullanılıyor. 1.6 mikron büyüklüğünde pikseller elde edilebiliyor. Ama bu dördü bir arada piksel kullanım yöntemiyle oluşturuluyor sevgili arkadaşlar. Çünkü burada süper piksel adı verilen ve modern telefonlarda gördüğümüz bir yöntem var. Çözünürlük büyüdükçe sensör seviyesinin piksellerin boyutu küçülebiliyor. İşte burada özellikle düşük ışık performansını geliştirebilmek adına birden fazla sensör bir arada kullanılarak daha iyi deneyim elde edilebiliyor. Ve diyafram seviyesi bakıldığı zaman f1.89'luk bir değer karşımıza çıkıyor. Bu kameranın hemen sol tarafında bu dörtlü kamera sisteminin üst sağ tarafında yer alıyor. Ana kamera 64 megapiksellik Samsung sensörü kullanan kamera. Onun hemen sol tarafında yine üstteki kameramız 8 megapiksellik ultra geniş kamera. 1.12 mikron büyüklüğünde piksellerden oluşuyor. f2.2 diyaframı var ve 119 derecelik görüş sağlayabiliyor. Yani epey geniş bir görüş var fakat akıllı telefon dünyasında 123 derecelere varan ultra geniş kameralarda gördük. Fakat artık belli bir noktadan sonra balık gözü efekti ve kenarlarda iyice distorsiyon dediğimiz bozulmalar söz konusu olabildiği için firmaların bu noktadaki değer tercihi değişkenlik gösterebiliyor. Redmi Note 9 Pro Max'te 119 derece olduğunu biliyoruz. Alt tarafa indiği zaman ise burada 5 megapiksellik bir makro kamera var. 2 santimlik mesafeden fokus mesafesinden çekim yapabiliyor ve onun yanında da yine 2 megapiksellik bir derinlik algılayıcı kamera var. Özellikle portre modunun daha iyi uygulanabilmesi adına. Yakınlaştırma kabiliyeti olarak bakıldığı zaman ise 10x dijital zoom yapabiliyor. Faz algılamanın netlemeyle odağı hızlı gerçekleştirebiliyor ve tek tonlu bir flaşı var. Merak edenler olabilir. Bu telefonlarda hem Pro Max'ten de Pro'da o istediğimiz optik görüntü sabitleme özelliği bulunmuyor. Özellikle video çekimi esnasındaki stabilizasyon istediğimiz elektronik ve yazılım temelli olarak gerçekleştiriliyor. 4K'da da 30 kare saniye video kaydı söz konusu. 120 kare saniyede 1080p'de slow motion görüntü kaydı yapabiliyor. Ama arzu ederseniz 720p'de 960 fps'ye de çıkabiliyorsunuz. Ön kameraya geçelim isterseniz. Ekrana gömülü kamera konseptiyle ön kameramız 32 megapiksel çözünürlüğünde ve 1.6 mikronluk 4'ü bir arada süper piksel konseptinden istifade edebiliyor. Dolayısıyla Note 8 Pro ile kıyaslandığı zaman ön kamera deneyiminde belli oranla gelişim hissedebiliriz. Tabii ki kamera kullanımını eden yazılım algılama noktasındaysa yapay zeka destekli özelliklerden tutun da yaş algılamaya kadar pek çok özellikten, pek çok yetenekten istifade edilebiliyor. Yine hem video hem fotoğraf için yüz güzelleştirme modları da var. Bu arada video demişken ön kamerada 1080p'de 30 fps video kaydı da gerçekleştirilebiliyor. Yani kamera paketi olarak bakıldığı zaman dörtlü bir kamera sistemiyle geliyor. 64 megapiksellik yüksek kayıt hızı sunuyor. Umarım Note 9 Pro Max'te Note 8 Pro ile kıyaslandığı zaman 64 megapiksellik görüntünün galeriye kaydı esnasındaki hızda bir gelişim yaşanmıştır. Çünkü Note 8 Pro'ya bakıldığı zaman orada bir miktar bekleme süresi vardı. Gerek Snapdragon 720G'ye geçilmiş olması gerekse de yazılım seviyesinde yapılan optimizasyonlarla umarım bu noktadaki deneyim biraz daha iyi bir noktaya taşınmıştır sevgili dostlarım. Ek fonksiyonlardan biraz bahsedeyim. Bu telefonda 802.11ac'ye Wi-Fi desteği var. Bluetooth 5.0 desteği sunuluyor. Voice over Wi-Fi gibi özellikler de yine telefon tarafından destekleniyor sevgili arkadaşlar. 2x2'lik Wi-Fi MIMO desteği var. Dolayısıyla söz konusu kablosuz bağlantı olduğu zaman da anten tasarımındaki güncellemeye bağlı olarak belli miktarda gelişim hissedebiliriz. Buna ek olarak GPS tarafında ilginç bir özellik söz konusu. Snapdragon 720G ile birlikte sevgili dostlar GPS tarafında Hindistan pazarı için bir özelleştirme durumu var. Hindistan'ın kendi bölgesel konum belirleme sistemi olan NAVIC yani Navigation with Indian Constellation sistemi de Snapdragon 720G tarafından desteklenebildiği için Redmi Note 9 Pro ve Note 9 Pro Max modellerinin aslında Hindistan pazarından daha uygun hale, daha yatkın hale de getirmiyor değil. Peki biraz da pil performansından bahsedelim isterseniz. Benim burada hoşuma giden detaylardan birisi tabii ki 5020 mAh kapasiteli bataryası, büyük bataryası. Redmi'nin önemli iddiaları var. Diyorlar ki bu bataryayla Note 9 Pro Max modeli 6.67 inç IPS panel ekranıyla birlikte 11 saate kadar PUBG deneyimi sunabiliyor. Tabii firmaların verdiği bu değerler benim için çok fazla anlam ifade etmiyor ama teorik veri olarak önümüzde durabilir. Resmi açıklamalarda geçen detaylardan birisiydi bu. Ama burada güzel unsurlardan birisi şu. 5020 mAh kapasiteli bataryaya ek olarak Note 9 Pro Max'in kutu içeriği kısmının altını çiziyorum. 33 Watt'lık bir adaptör çıkacak. Bu telefon 33 Watt'lık bir şarj desteğine sahip. Dolayısıyla nispeten kimi rakiplerine göre daha hızlı şarj olabileceğini de söylemek isterim. Bu arada kablosuz şarj demişken bu telefonda kablosuz şarj özelliği bulunmuyor. Bunun da altını çizmiş olalım. Şimdi çok kısaca fiyatlandırmasından da bahsedeyim. Redmi Note 9 Pro Max'in 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip olan en yüksek donanımlı versiyonunun Hindistan fiyatını dolara çevirdiğimiz zaman aşağı yukarı 250 dolar seviyesinde bir fiyatlandırmasının olduğunu görmekteyiz. Tabii bu Hindistan için tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı. Doğrudan bunu üzerine belgeler koyarak Türk lirasına çevirmek hatalı olabilir. Çünkü ülkemizde gümrük kapısına gelene kadar olan fiyatlandırması FOB dediğimiz fiyatlandırma Hindistan'daki tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatının bir miktar altında olabilir. Dolayısıyla birebir doğru fiyatlandırmayı bulmak çok kolay olmayacaktır ama dediğim gibi özellikle 2500 liranın altında tutulabilirse Redmi Note 9 Pro Max gerçekten rekabetçi, güçlü ve iddialı olabilir. Özellikle sahip olduğu donanım bileşenlerini büyük ekran deneyimini dikkate aldığımız zaman Samsung tarafında zaten Galaxy A51 modelinin rekabet çerçevesinde tanımayacaktır bu model ama A71 de bu konuda hedefteki modellerden birisi olabilir. Bekleyip göreceğiz tabii ki. Note 9 Pro Max'in az önce de ifade ettiğim üzere bir de küçük kardeşi var. Note 9 Pro aslında aynı tasarım, aynı ekran boyutu, aynı işlemci ama belli noktalarda bir takım farklılıklar var. Nedir bunlar? Dörtlü kamera sisteminde ana kameranın çözünürlük olarak alt seviyede yer aldığını görmekteyiz. Nedir bu 64 megapiksellik kamera? Yerini yine Samsung sensörüne sahip olan 48 megapiksellik kameraya bırakıyor. Aynı zamanda depolama ve RAM kapasitesi tarafında 8 GB RAM seçeneği bu telefonda bulunmuyor. 6 GB RAM ve 128 GB seçeneği var. Bir de fiyat performans konusundaki erişilebilirliği daha yüksek kullanıcı gruplarına eriştirebilmek adına bu telefonda Note 9 Pro Max'te olmayan 4 GB RAM ve 64 GB depolama seçeneği de var. Muhtemelen ülkemize geldiği zaman en popüler model ve konfigürasyon bu olacak diye tahmin ediyorum. Yani Note 9 Pro 4 GB RAM ve 64 GB versiyonu. Aynı zamanda batarya kapasitesi de yine aynı ama kutu içerisinden çıkan şarj 33 Watt değil 18 Watt. Bunun da altını çizmiş olalım. Genel resme bakıldığı zaman temel farkların bu olduğunu söyleyebilirim. Her iki telefonda da belki merak edenler olabilir. Atlamamak adına söylemek istiyorum. Stereo sistem bulunmuyor. Tekli hoparlör bulunuyor ve kulaklık jack, yani 3,5 mm'lik kulaklık bağlantı arayüzü de yine bu telefonlarda var. Zaten tip C'yi kullanıyorlar ve genel olarak bakıldığı zaman şık bir tasarımlarının olduğunu söyleyebilirim. Ha, gönlümden geçen şuydu. En azından Max versiyonunda belki 90 Hz ekran olabilirdi. Ekrana parmak izi okuma özelliği AMOLED panelle birlikte sunulabilirdi ama Xiaomi farklı bir stratejiyle karşımıza çıktı. Max ve Max olmayan Note 9 Pro modelleri aynı ekran büyüklüğünde ve aynı panel yapısına sahip, aynı işlemciyi kullanıyorlar. Aynı pil kapasitesiyle geliyorlar ama temel fark kamera, ana kamera çözünürlüğü, RAM seçeneği ve kutudan çıkan hızlı şarj adaptörünün kapasitesiyle ilgili. Keşke Note 9 Pro Max AMOLED ekrandan parmak izi okuma ve aynı zamanda 90 Hz seçeneği de gelseydim. Bu fiyat seviyesini koruyarak özellikle işte o zaman tam bir nokta atış telefon olabilir diye düşünüyorum. Neyse, telefonlar tasarım olarak bakıldığı zaman özellikle ön taraftaki ekrana gömülü kamera konsepti, arka tarafta biraz Mate 20 Pro'yu andıran dörtlü kamera kurulumu gibi detaylarla hoş görünüyor. Üçlü Gorilla Glass 5 kaplaması, özellikle büyük ekran deneyimini uygun fiyat iddiasıyla getirmesi gibi kriterlerle piyasaya çıktıklarında da yine çok rekabetçi olacak gibi görünüyorlar. Telefonlar geldiği zaman zaten telefonlar özelinde de merak edilen tüm detayları irdeler. Her açıdan tekrar değerlendiriyor oluruz. Yazılım tarafına değinmeden geçmeyelim ama ne seviyede detaylandırmak gerekiyor bundan emin değilim. Çünkü Xiaomi tarafında alıştığımız bir tablo bekliyor bizleri. Android 10 üzerine MIUI 11 arayüzüyle gelecek bu telefonlar. Dolayısıyla eğer halihazırda bir Xiaomi telefon kullanıyorsanız ve MIUI 11 güncellemesini aldıysanız özellikle arayüz seviyesinde orada gördüğünüz tüm detaylar bu telefonlarda da olacak. Ekran boyutu büyük bir telefon olduğu için belki Note 9 Pro serisinde tek elle kullanım modu daha fazla ön plana çıkabilir. MIUI 11 arayüzündeki seçenekler itibariyle örneğin otobüste giderken, ayakta giderken özellikle tek elle tutunacağınız için o esnada telefonu daha rahat kullanabilmek adına ekran boyutunu yazılımsal seviyede küçülterek tek elle kullanıma daha uygun hale getirebilirsiniz. Bunun dışında oyun modu çerçevesinde oyun oynarken çağrı ya da bildirimlerin oyun deneyimini bölmesini engelleyebilir ve bir takım ek fonksiyonlardan da yine istifade edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda kullandığı platform itibariyle de gerek sürüm, gerek güvenlik, gerekse de firmware ve sürücü güncellemesi çerçevesinde Xiaomi'nin güncel ürün gamı içerisindeki iddialı ve önemli telefonlardan bazıları olacaktır diye tahmin ediyorum. Sevgili arkadaşlar, ben Erdi Özağ. Bu videomuzda Xiaomi'nin alt markası Redmi'nin Note 9 Pro ve Note 9 Pro Max modellerini büyük oranda ortak özellikleri sahip oldukları için ağırlıklı olarak Max versiyonu çerçevesinde değerlendirmiş olduk. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Aynı zamanda sosyal medyada Twitter'da ve Instagram'da Erdi Özağ ya da FX57 yazarak bana ulaşabilir. Yine arzu ederseniz takip ede alabilirsiniz. Dostlar, iyi ki varsınız. Vaktinize sağlık. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.